Ayrım 5. Sayfa 69. 11. Size bir mektup var, okusan. Kiyosaka'da otobüs durağında biri verdi. İhtiyar bir hizmetçi. Mektubu alıp yolcuya teşekkür ediyorum. Yeşil zarfın üstünde Ohatsu'nun yazısı. İçimde bir şeyler kıpırdıyor. Kardeşim dünkü kararından caydı mı yoksa? Yoksa o işi bugün yapmayacak mı? Sevgili abla diyor mektubunda. Lütfen bugün öğleden sonra Kiyosaka'ya gel. Saat 6'da. Hiro saygıdeğer annesini tapınağa götürecek. Yalnız olacağım. En güzel kimonomu giyerken bana yardım etmeni istiyorum. Obiyi bağlamaya da saçlarımı taramaya da gücüm yok. Lütfen taksiyle gel. Lütfen beni Osima'ya götür. Bağlılık ve sevgiyle diyor kardeşin. Ohatsu'nun eğri büğrü yazısı gözlerimi yaşartıyor. Kaç kere azarlamıştım onu yazısı güzel değil diye. Kendimi tutup bambu kapıyı açıyorum. Öğle otobüsünün sesi geliyor kulağıma. Ansızın karar veriyorum. Benim için ne kadar acı, ne kadar güç olursa olsun Honda Machi'ye gidip Kameisan'ı göreceğim. Ne yapacağımı ondan sonra düşünürüm. Şoför Koikoso mu diye soruyor. Beni hatırlıyor çünkü. Ne kadar düşünceli bir adam. Hayır, Honda Machi'ye bir bilet. Dozo. Koltuğa çöküyorum. En yoksul atom bombası yaralarının yaşandığı o mahalleye gitmek ürkütüyor beni. Honda Machi'de oturanların hepsi işsiz. Kimse iş vermiyor onlara. İyi ki yabancı turistler şehrimizin bu utanç verici mahallesini ziyaret etmiyorlar. Pis ırmağın yanındaki barakalara ancak işi olanlar geliyor. Göz kapakları olmayan ihtiyar bir adam, Kameisa'nın evimi çıkmazın sonunda diye cevap veriyor. Keloid yaralarının altından bana bakıyor. Kulübesine kimseyi almaz. En iyisi geldiğin yere dön diyor sert sert. Başımı iki yana sallayıp yürüyorum. Irmaktan bir rüzgar esiyor. Hay Allah, Kameisa'nın oturduğu yere kulübe bile denemez. Duvarları tahta parçalarından, ufacık madeni tabakalardan yapılmış. Kapısı, çürük tahtaya çakılı bir çuval. Önünde oturan ihtiyar kadın, kulübesi kadar köhne. Girebilir miyim okusan? Niye? Kameisa'nın hayırı bir tokat gibi patlıyor yüzümde. Bütün dünyanın yüzünde. İnanılır şey mi? Bu kül yüzlü yaratık, Mamasa'nın sokağında çiçekçilik yapan sevimli Kameisan da bir zamanlar. Ah dönüp kaçabilsem... Ben Yuka Nakamura'yım diyorum heyecanla. Ohatsu Shumitsu'nun ablası. Ma. Haberi bütün Hiroşima duymuş demek. Kameisa'nın gözleri fal taşı gibi açılıyor acılı. Anlıyorum. Ohatsu'nun çocuğunu hep korku içinde yaşamakta olan bütün bomba kurbanları biliyor. Hepsi öğrenmiş. Ah Sem'in dediği gibi atom bombasının etkileri silinmedi. Silinmedi. Sürüp gidecek. Kameisan usulca kolumu tutuyor. Niye geldiğimi biliyor şimdi. Zavallı Nakamura-san, seni içeriye alamam. Bugüne kadar kimseye göstermedim onu. Bir adım geriliyorum. Kendimi tutmasam bağıracağım. Irmaktan kopup gelen rüzgar çuvalı kaldırdı. Yerde bir şey gördüm. Yüzü olmayan bir yaratık. Dünyanın bütün acısını taşıyan gözlerle bana bakıyordu. Anlatılmaz acısından beni sorumlu tutuyordu sanki. Öyle bakıyordu bana. Zavallı okusan, keşke görmeseydin onu. Belki de bunu kader istedi, anlayabilmen için. Yılların acısı Kameisa'nı yıpratmış. Yorgun sırtını kulübesinin duvarına dayamış oturuyor. Nakamura-san, benim hikayemi herkes bilir. Ölüm uçağı Hiroşima'ya geldiğinde çocuğum 5 aylıktı. 3 ay sonra doğdu. Patlama sırasında gebe olan birçok kadının çocuğu gibiydi o da. Doğanların bazıları çok yaşamadılar. Ama yeni yaratıklar doğuyor hala. Pek azı kayıtlara geçiyor. Neyse ki çoğu daha doğarken ölüyor. Garip garip bana bakıyor. Kameisan bir şey daha söylemek istiyor ama diyeceklerinden korkuyorum. Evet, biliyordum bunu söyleyeceğini. Kardeşin diye mırıldanıyor. Dilerim benim yapmam gerekeni yapabilsin. İçeride gördüğün yaratığı anlat ona. Evet, anlat. Ayrılıyoruz. Bütün gücümü toplayıp bir kere daha bakıyorum içeriye ama rüzgar dinmiş. Çuval, kapı kesilmiş yine. Eğilip Kameisan'ı selamlıyorum. Göremediğim o şeyi selamlıyorum. Kaçıyorum. Sen misin Neisan? Kardeşimin sesi. Demek kalkmış. Genç taksi şoförüne beklemesini söylüyorum. Soşiyi açıyorum sonra. Ohatsu giyinmiş, loş odada beni bekliyor. Hazırım, diyor. Imoto-san, hangi saçlarını yapacaktım? Sonra bakıyorum, saçlarını taramış bile. O yorgunlukla kalkıp saçlarını taramış. Obiyi bile kendi bağlamış. Evet, Ohatsu hazır. Fusuma'ya dayalı düz bir paket duruyor köşede. Beşiğin yanında bir sepet var. İçinde saksılar. Beşiğin perdeleri sımsıkı kapalı. İçi görünmüyor. Ah iyi ki, iyi ki görünmüyor. Ohatsu yumuşacık sesiyle bana buyruklar veriyor. Abla, bu pakette Hiro'nun kendi portresi var. Dün gördüğün portre. Onu sergilemeni istiyorum. Kocamın saçları bir gece içinde neden ağardı, herkese anlat. Ah, büyük saygı duyuyorum kardeşime. Bir kelebek kadar ürkekti eskiden. Nasıl değişmiş. Ohad susan tatlı bir sesle neler yapacağımı bildiriyor. Michiko'ya söyle çiçeklerime iyi baksın. Başını saksılarına çeviriyor. Gözlerinde derin bir anlayışın izleri var. Her çiçeğin bugünkü kusursuz haline gelmesi binlerce yıl sürdü Neysan. Ama birkaç saniye içinde dünyadaki bütün çiçekler kuruyabilir. Bir daha canlanmamak üzere. Ohatsu yalvarırcasına kavuşturmuş ellerini. Hep böyle yapardı. Ne kadar sevimli. Gözlerime bakarak bağırıyor. Yalvar onlara. Bir dakika içinde dünyanın bütün güzelliklerini öldürmesinler. Bunu yapacağına söz ver abla. Söz ver. Veriyorum. Gidelim öyleyse diye fısıldıyor Ohatsu. Sen önden yürü kardeşim. Bir kardeşin büyüğünün önden yürümesi düşünülecek şey değil aslında. Ama Ohatsu ansızın önemli bir kişi olduğunu anlıyor. Plastik saplarından tutup beşiği kaldırıyor. Usul usul adımlarla Soshi'den geçip taksiye biniyor. Osima'ya. Hayır, hayır olamaz. Lütfen şoförsan, Osimo uçurumun yanında dur, diyor Ohatsu, gülümsüyor. Öylesine durgun, sesi öylesine olağan ki şaşırıyorum. Evet, çeltik tarlalarına, güneşli küçük bahçelere durgun gözlerle bakıyor. Biraz sonra ünlü intihar uçurumu yükseliyor önümüzde. Ohatsu'nun yüzünde bir tek kas bile kımıldamıyor. Uçuruma yaklaşıyoruz. Bir martı havalanıyor doğduktan denize. Çocuğunuzu denize mi götürüyorsunuz Okusan diye soruyor. Denize? Evet evet denize diye cevap veriyor. Gel Neysan diye mırıldanıyor. Uçuruma çıkan patikaya tırmanmaya başlıyoruz. Kardeşim hızlı hızlı yürüyor. Güneş batmak üzere çünkü. Çamlarla örtülü yamaca gelince duruyor. Burada ayrılalım Neysan. Yalnız olmak istiyorum artık. O anda boşanıyorum işte. Ohatsu'ya yalvarıyorum. Ben de onunla gitmek istiyorum. Onsuz yaşamak istemiyorum. Uçurumun kenarına kadar, daha öteye kardeşimle gitmek istiyorum. Kardeşim, ben de geliyorum. Seninle birlikte. Hayır. Fısıltıyla konuşuyor Ohatsu ama söylediklerini yaptırabilecek güçte. Hayır, sen yaşamalısın Neysan. Bana bakıyor, bakışlarında acıma var. Benim neden öldüğümü insanlara sen anlatacaksın. Barış için sen savaşacaksın. Ölümümün işe yaramasını istiyorsan yaşamalısın abla. Başımı önüne eğiyorum. Kardeşim son buyruğunu verdi. Söylediklerini yapmam gerek. Gidiyorum Neysan diyor Ohatsu. Sadece birkaç dakika sürer. Burada bekle. Sonra söz veriyor. Batan güneşte yüzümü göreceksin. Hep güneşte olacak yüzüm. Sana savaşma cesareti verecek. Konuşurken yere bıraktığı mavi beşiği alıyor, usulca doğruluyor. Hoşça kal abla. Bana engel olmaya çalışmadın, teşekkür ederim. Sana hep güvendim. Ömrümün son dakikasına kadar hep güvendim sana. Kardeşimin soylu durgunluğu göğsümü kabartıyor. Onun gibi davranmaya çalışıyorum. Hiç ağlamadan ayrılmanın gereklerini yerine getiriyoruz. Eğilerek selam veriyoruz birbirimize, gülümsüyoruz. Geçmiş mutluluklar için teşekkürler mırıldanıyoruz. Sonra Ohatsu yamacı tırmanmaya başlıyor. Biliyorum, son kere dönüp bakmayacak arkasına. Yüreğimden fışkıran çığlığı bastırmaya çalışıyorum. Ohatsu, dur, dur bir tanem. Onu gözlerimle izliyorum. Kardeşim elinde sımsıkı tuttuğu beşikle uçurumun kenarına yaklaşırken rüzgarda sürüklenen bir yaprak gibi hızlanıyor. Soluk bile almıyorum. Büyük bir görev yüklenmiş bu basit Japon kızına saygıyla bakıyorum. Kardeşim öyle genç, öyle yiğit, öyle tutkulu ki kişisel mutluluğunu bir yana itmiş, 6 Ağustos 1945 günü kaderin çizdiği sona yaklaşıyor. Ah biliyorum, boşuna ölmeyecek. Herkes anlayacak onu. Savaş da beşikteki o zavallı gibi öldürülmesi gereken bir canavardır çünkü. Evet, güneş batıyor. Denize değdi değecek. Diz çöküyorum kumsalda. Başımı kaldırıp güneşe bakıyorum. Bir sevinç çığlığı kopuyor içimden. O alev alev çiçeğin tam ortasında kardeşimin yüzünü gerçekten görüyorum. Gülümsüyor. Öyle güzel bir yüz ki bu. Tutamıyorum kendimi. Kollarımı uzatıyorum. Kardeşim. Ah bağışla beni Ohatsucum. Acımı, çığlığımı bağışla. Kardeşim kelimesi dağda yankılanıyor. Kuma yığılıyorum. Hayır, incecik kardeşimin demir gücü yok bende. Yazık. Gece siyah yorganıyla zayıflığımı, gözyaşlarımı örtüyor. İç deniz kararıyor. Dağdan o yankı geliyor hala. Kardeşim, kardeşim. 12. Bakmamasan, Hiroların kapısında 1000 kişi var. 1000'den bile fazla. 100 kişi. Öyle mi Doka-chan diyorum. Yanlışını düzeltmiyorum bile. Küçücük bir çocuk sayılardan ne anlar? Çocuklarım kardeşime saygı göstermeye gelenlerin çokluğundan etkilenmişler. Güzel bir şey değil mi bu? Matsui teyzenin sözünü tutmayıp onları da getirdim buraya. İyi etmişim. Büyük bir kahramanın yeğenleri onlar. Büyük bir kahramanın mirasçıları. Evet. Ohatsu, Micho'yla Doko-chan'a sadece sevgi çiçeklerini bırakmadı. Gomen Kadasai, Dazo. Ma, Hiro'nun annesinin yüzüne ne olmuş öyle? Oğlunun yüzü gibi, kırışık içinde. Yanlarında üstü açık tabutun başında duran ihtiyar Genan da sanki küçülüvermiş. Beni selamladıktan sonra getirdiğim beyaz gülleri tabutun başucuna yerleştiriyor. Birbirimize bakıyoruz. Lütfen çocukları götürün diye fısıldıyorum. Micho ile Doko-chan'ın sıcacık parmaklarını bırakırken oğlum oyuncak güvercini tutuşturuyor elime. Peki, en sevdiği oyuncak bu. Ohatsu'ya arkadaşlık etsin istiyor. Söz verdim ona. Sözümden dönemem. Shimizu'lar başka yere bakarken cam gözlü barış güvercinini tabuta yerleştiriverdim. Ne zararı var bunun? Hepsi burada. Bütün aile toplanmış. Loş odaya doluşmuşlar. Hiro'nun saygıdeğer akrabaları nasıl da değişmişler. Eskiden Ohatsu'yla bana tepeden bakarlardı biraz. Şimdi hiç de öyle bir havaları yok. Anlıyorum. Ohatsu'nun büyük kişiliğin önünde küçülmüşler. Kardeşim iki mumun solgun ışığında yatıyor ama yattığı yerden odayı o yönetiyor. Yuka, Sam-san bu. Kalabalıktan daha önce görmemişim onu. Sevgili Sam, kravat takmış, saçlarını taramış, bir çeşit saygı belirtisi. Gözlerim doluyor. Ah o daracık elbisesinin içinde koca bir çocuğa benziyor. Kimonolara bürünmüş Shimizu'lar arasında ne kadar da yabancı. Yabancı mı? Sen mi yabancı? Bakışından belli. Acımın sonsuzluğunu anlıyor Sam. Hayır, hiç de yabancı değil. Hiroshima'nın acısını onun kadar kim anladı? Hiro'a bir adım atıyor. Saçları yaz kimonosunun rengi gibi. Bembeyaz. Ohatsu'nun tabutu üstünde duran fotoğrafları selamladıktan sonra saygıdeğer büyüklerim diye mırıldanıyor. O da nasıl sessiz? Kimse soluk bile almıyor. Parmağını kutsal suya batırıyor Hiro. Sonra kardeşimin yüzündeki örtüyü kaldırıyor. Ah Shimizu'lar, iç güzelliğiyle kendilerini büyüleyen Ohatsu'nun dış güzelliğini de hayranlıkla seyrediyorlar. Hiro karısının dudaklarını ıslatıp atalarının resimlerine dönüyor. Başını önüne eğiyor sonra. Saygıdeğer fotoğraflara... Karım yola çıktı, Hotorakesanlar. Yakında sizlere katılacak diyor. Sendeliyor Hiro. Sonra kendine topluyor. Aile soyunu sürdüremediği için atalarının kendisine bağışlamalarını diliyor. Sayın Hotokeler, soyumuzu sona erdirdiğim için bağışlayın. Yeniden evlenemem. Çocuk veremem sizlere. Gelecek kuşaklar üstünde dolaşan radyasyon tehlikesini insanlara anlatmak için kendi mutluluğunu, kendi hayatını veren genç karımdan daha ölüyüm. Saygıdeğer atalarım, bağışlayın beni. Yarın bu Budist manastığına çekileceğim. Ma, elimdeki yelpaze kırıldı. Bambu çubuklar parmaklarıma batıyor. Atalarım diyor Hiro, Dozo, söyleyeceklerimi dinleyin. Hiroşima'ya atom bombası atan uçaktakilerden biri suçunun bağışlanması için bir Hristiyan manastırına kapanmış. Benim suçum hiç bağışlanamaz. Karımı çocuk doğurmaya zorladım. İğrenç bir suçtu. Saygıdeğer atalarım, sizler için yaptım bunu. Atom bombasını atanlarla birlikte Ohatsu'yu öldürdüm. Bir hıçkırık duyuyorum. Hiro'nun annesi. Ama oğlu gibi kendini topluyor o da. Atalarının önünde tıpkı bir samuray gibi duruyor. Kişisel mutluluğa veda etme sırası bende şimdi. Sam, Japonca sözlerimi anlamayacak ama... Bir şeyler sezecek herhalde. Zaten ona bir mektup yazdım. Kardeşim. Ah sesime ne oldu? Takılıp kalmış boğazımda. Sadece bir fısıltı çıkıyor. Kardeşim diyorum. Suyla dudaklarını ıslatıyorum sonra. Seninle birlikte ölüme gitmek için iznini istemiştim. Görevimin sağ kalmak olduğunu söylemiştin bana. İnsanlara nasıl öldüğünü, neden öldüğünü anlatmamı istemiştin. Şimdi kendimi o kutsal göreve adıyorum. Benim gibi bir insan için ne büyük sözler. Ölüme gitmek. Kutsal görev. Üçümüz de Ohatsu'da, Hiro'da, ben de küçük, basit insanlarız. Günümüz dünyasındaki bütün olaylar yüzünden büyük insanlar gibi davranmak zorunda kalıyoruz. Maeda'nın güzel bir dünya uğruna gerekli gördüğü her şeyi yapıyoruz. Barışa adıyoruz kendimizi. Bütün gücümü toplayarak kardeşim diyorum, bir başka isteğini daha yerine getireceğim. Evlenmeyeceğim. Radyasyon beni de etkiledi. Bir erkeğe lekeli çocuklar vermeye hakkım yok. İkinci yeminim de bu. Duy beni Imoto-san diye bağırıyorum. Gözlerim Sam'in şaşkın bakışlarına takılıyor kalabalıkta. Sendeliyorum. Ah sensimin elleri hep destekleyecek beni. Bu kötü günde insanı rahatlatan tek şey. Doğruluyorum. Hayır. Kardeşim, o Sima uçurumuna bir başına kimsenin yardımı olmadan yürüdü. Ben de kimsenin desteğini aramamalıyım. Kardeşim gibi içimdeki ateşe güvenmeliyim sadece. Bir adım atıyorum. Tek başıma. O da ne? Sam, Ohatsu'nun tabutuna gitmiş. Hiroşimalılar önünde konuşmaması için gözlerimle yalvarıyorum ona. Ağzını hafifçe açıyor. Ah terliyor Sam. Tabuttaki genç kıza bakıyor. Alnı sırılsıklam. Dudakları kımıldıyor. Zavallı Sam. Zavallı sevgilim benim. İşkence masasına yatırılmış bir adam gibi uzun çabalardan sonra bir tek kelime söyleyebiliyor. Söylenmesi en güç olan kelimeyi. Bağışla diyor Sam. Bağışla. O yüce anda arabaların sesini duyabiliyorum dışarıdan. İhtiyar Genan yakılma yerine gitme vaktinin geldiğini söylüyor. Herkes hava almak, selvilerin gölgesinde bir kadeh sake içmek için dışarı fırlıyor. Uyur gibi bir arabaya biniyorum. Ah bu pis yerde koca bir saat geçmiş. Genç bir kızın yakılması ne kadar sürer? O incecik gövdenin bir anda kül olacağını sanıyordum ama bitişik odada beklememiz yüzyıllar sürüyor sanki. Garip, şehrimizin yok edilmesi, hala sürüp giden 100.000 acının yaratılması bir saniye sürmüştü. Koca bir şehri yerle bir etmek, o suçun sonuçlarını ortadan kaldırmaktan daha mı kolay yoksa? Ah bitti artık, kardeşimden kalan ne varsa getiriyorlar bir tas içinde, kül ve kemik. Sıra son törene geldi, Hiro ile ayağa kalkıyoruz, birer çubuk alıyoruz elimize, tatamiye çöküyoruz. Ne kadar sıcak, kimonom derime yapışıyor. Çubukları kullanarak Ohatsu'nun kemiklerini ayırıyoruz. Cilalı bir kutuya koyuyoruz. Kutu, Shimutsu'ların eski dolabında saklanacak. Hayır, hayır, devam edemeyeceğim. Titriyorum. Kardeşimin kemiklerini düşünüyorum boyuna. Ah, kemik değil bu. Küller arasında kırmızı bir şey. Ma, Dakocha'nın barış güvercininin gözü. Soluğum kesiliyor. Dakocha'n, oğlum. Devam etmeliyim. Senin için. Uğruna Ohatsu'nun hayatını verdiği o suçsuz dünya için. Bunu düşünmek güç veriyor bana. İçim çelik gibi. Kardeşimin kemiklerini bile tutup kaldıramazsam barış uğruna nasıl savaşabilirim? Kar tanecikleri kadar beyaz bu kemikler, kar tanecikleri kadar hafifler. Yalvarıyorum çubuğa, yardım et bana, görevimi yapayım. Dozo, çabuk, yardım et bana. Yiğit, çubuk. Kitabın sonu 2 Kasım 2009, sayfa 79.